Ayrım 42, sayfa 558. Savaşçılar Kabel Aldi'nin cesedini boş Şebba'nın yanında bulmuşlardı. Osman Atalan tüm adamlarını topladı ve atlarla günlerce nehrin iki yarkasını taradılar. Kaçaktan hiçbir iz bulamadan Omdurman'a döndüklerinde Osman tehlikeli bir ruh hali içindeydi. Kadınların gelip Al Zahra'nın da kaybolduğunu bildirmeleri kötü bir zamanda olmuştu.
''Ne kadardır kayıp?'' diye sordu.
8 gündür Yüce Alev.
Yani Abadan Rici ile aynı diye bağırdı. Peki ya Al Cemal?
O hala haremde Yüce Atalan.
Hemen onu ve hizmetkarını getirin.
İki kadını sürükleyerek getirip ayaklarının dibine fırlattılar.
Kardeşin nerede?
Efendim bilmiyorum dedi Rebeka.
Osman Al Nur'a baktı. Döv onu dedi. Doğruyu söyletene kadar döv.
Yüce Halef diye bir çığlık attı Nazira. Eğer döverseniz çocuğunu kaybeder. Belki de oğlunu. Annesi gibi altın saçlı ve babası gibi aslan yürekli oğlunu.
Osman irkildi. Rebeka'nın karnına bakarak duraksadı. Sonra savaşçılara bir işaret yaptı. Çıkın, ben çağırmadan da gelmeyin.
Hepsi aceleyle çıktı. Beja emiri öfkeliyken çevresindeki herkes için tehlikeli olurdu.
Soyun diye emretti.
Rebeka ayağa kalktı ve elbisesini ayaklarına kaydırdı. Osman beyaz dışarı çıkmış karnına baktı. Sonra genç kadının yanına gidip elini karnına koydu.
Rebeka sessizce kıpırda, lütfen canım kıpırda diye dua ediyordu ve bebek tekme attı.
Osman ürkmüş ve elini geri çekmişti.
Allah adına canlı, huşu içinde karnına bakıyordu, örtün.
Nazira giyinmesine yardım ederken Osman öfkeyle sakalını ovuşturarak içine düştüğü ikilemi düşünüyordu. Aniden yine öfkeyle bağırarak savaşçılara seslendi ve hepsi içeri doluştu.
Bu kadın Nazira'yı gösteriyordu. Al Cemal kardeşine ne olduğunu söyleyene kadar bu kadını dövün.
İki adam Nazira'nın kollarını tuttu ve Muman Digna elbisesinin arkasını dizlerine kadar yırtarak açtı. Alnor kırbacı sağ eline almıştı. İlk darbede Nazira'nın sırtında kırmızı bir iz oluştu. Nazira yi yi diye aykırarak kendini yere atmaya çalıştı ama adamlar bırakmadı. Yi diye uludu yine.
Durun efendim, size her şeyi anlatacağım.
Rebeka daha fazla dayanamamıştı.
Durun dedi Osman, anlat bakalım.
Bir yabancı geldi ve Al Zahra'yı götürdü diye çabuk çabuk anlattı Rebeka. Kuzeye, Metemma üzerinden Mısır'a gittiklerini sanıyorum ama emin değilim. Nazira'nın yapabileceği hiçbir şey yoktu.
Sen niye onlarla gitmedin?
Siz benim efendim ve oğlumun babasısınız diye yanıtladı Rebeka. Sizi ancak ölürsem veya siz beni kovarsanız terk ederim.
Yine dövün yaşlı fahişeyi.
Osman sarı saçlı mavi gözlü olabilecek oğlunun sağlığını tehlikeye atmakla gazabını yatıştırabilmek arasında kalmıştı. Rebeka iki eliyle karnını tutup haykırdı.
Oğlumun da benimle birlikte acı çektiğini hissediyorum. Eğer bu kadını döverseniz ki o benim öz annem gibidir, oğlumu daha fazla karnımda tutamayacağım.
Durun diye bağırdı Osman bir kez daha. İki arada kalmıştı. Kan görmek istiyordu aslında. Palasını çekti ve Nazira onun bakışları karşısında iyice sindi. Sonra Osman yerinden fırlayıp odanın ortasındaki taş sütuna atıldı ve palasını öyle şiddetle savurdu ki çelikten kıvılcımlar saçıldı.
Bu iki kadını Gedda vahasındaki camiye götürün.
Çölün beş fersah dışında birkaç yaşlı mollanın yaşadığı ıssız bir yerdi bu medrese. Sadece Kur'an eğitimi yapan dini bütün öğrenciler vardı.
Eğer Al Cemal'ın doğuracağı çocuk kız olursa üçünü de öldürün. Eğer erkekse hepsini geri getirin ve hiçbirine, özellikle de oğluma bir şey olmamasına dikkat edin.
5 ay sonra Gedda'daki hücresinin yerine serili bir kilimin üzerinde Nazira'nın yardımıyla ve mollalar kapıda bekleşirken Rebeka ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bebeğin çıktığını hisseder hissetmez dirseklerinin üstünde doğruldu. Nazira bebeği kucağına uzattı. Hala göbek kordonuyla Rebeka'ya bağlı olan erkeğin her tarafı kan ve salgılarla çevrilmişti.
Ne diye soludu Rebeka, erkek mi? Yüce Tanrım lütfen erkek olsun.
Nazira tavuk gibi gıdaklayarak güldü ve çocuğu o da görsün diye kaldırdı.
Bu küçük bir aygır.
İşaret parmağıyla bebeğin minik penisini gıdıkladı. Bak daha şimdiden ne kadar sert. Yumurta kırabilirsin buna vurup. Bil ki etek giymiş kimse dayanamayacak bunun karşısında.
Gedda mollaları Osman'a haber yolladılar ve birkaç gün içinde başlarında Al-Nur'la 20 savaşçı geldi, onları kutsal kente götürmek üzere. Osman Atala'nın sarayının kapısına vardıklarında o da karşılamak için bekliyordu. Geçen 5 ay gazabının yatışması için ona epey zaman tanımıştı. Ama yine de kaşlarını çatmış, elini palasının kabzasına atmış, fazla yumuşak görünmemeye çalışıyordu. Al-Nur atından indi ve çocuğu Rebecca'nın kollarından aldı. Pamuklu kundak bezlerine sarılmış, güneş ve tozdan korunması için yüzü örtülmüştü. ''Yüce Atalan, işte oğlunuz.'' Osman Al-Nur'a baktı, ''Bunu kendim görmeliyim.'' Çıkını aldı ve sol kolunda tuttu. Sağ eliyle bezleri açtı. Sonra minik yaratığa baka kaldı. Birkaç bakır rengi tüy dışında saçsızdı. Teni içine azıcık kahve katılmış keçi sütü rengindeydi. Gözleri mavi nilin rengini almıştı. Osman daha aşağıları da açtı ve kaş çatışı yavaşça bir tebessüme dönüştü. Bebek cinsel organlarında serin nehir rüzgarını hissedince babasının parlak cübbesine sarı bir sıvı fışkırtı vermişti. Osman bir kahkaha patlattı. ''Bakın bu benim oğlum. Şimdi üstüme işediği gibi ileride düşmanlarımın üstüne işeyecek.'' Çocuğu havaya kaldırdı ve ''Bu benim oğlum Ahmet Habib Abd Atalan. Yaklaşın ve ona saygılarınıza sunun.'' Adamları birer birer gelip neşeyle tekmeler atan Ahmet'i selamladılar. Osman bekleyen iki kadının olduğu tarafa hiç bakmamıştı. Ama sonunda bebeği Al-Nur'a uzattı ve hiç düşünmeden ''Bebeği annesine ver ve söyle haremdeki dairesine gidip beni beklesin.'' dedi. Sonraki 8 ay boyunca Rebecca Osman'ı ya 3 ya 4 kez görebildi. O arada Osman savaşla ve devletle ilgili işler yüzünden gidip geliyordu. Her dönüşünde Al-Nur'la bebeği aldırtıyor ve oğlu acıkana kadar yanından ayırmıyordu. Çocuk serpilmişti. Rebecca onun kendi babasına ve Amber'e de benzediğini gördükçe yalnızlığını daha katlanılır buluyordu. Sadece Nazira ve bebek vardı hayatında. Haremdeki diğer kadınlar beyinsiz, boş kafalı yaratıklardı. Kardeşini özlüyor ve uyandığı her boş günün sabahında ve geceleri Ahmet'i göğsünde uyuturken onları düşünüyordu. Sonra yavaş yavaş Osman Atala'nın kendisini çağırtmasını istediğini fark etmeye başladı. Vücudu doğumun izlerinden kurtulmuştu. Sadece karnındaki çatlaklarla göğüslerindeki yumuşak torbalar kalmıştı geriye. Uyuyamadığı gecelerde tanıdığı erkekleri düşündüğü oluyordu. Ama sonunda aklı hep Osman'da kalıyordu. Konuşabileceği, birlikte olabileceği, onunla aşk yapacak birine ihtiyacı vardı. Ve kimse bunları Osman Atalan'dan daha iyi yapamamıştı. Sonra haremde bir söylenti başladı. Yeni bir büyük cihat açılıyordu. Bu kez düşman Habeşistan'ın Hristiyan kafirleriydi. Osman Atalan ordunun başında olacaktı ve Allah da yanındaydı. Ahmet o ara yürümeye ve konuşmaya başlamıştı. Rebecca Osman onları da yanına alır diye umuyordu. Gallabat'ta gebe kaldığı zaman olanları hatırlıyordu. Onun için çok değerli bir anıydı. Sürekli hayalini kuruyor, erkeğin ona bakışını, yaşadıklarını hatırlıyordu. Yalnızlığı içinde derin bir acıydı. Kendini tümüyle çocuğuna adamıştı ama geceler geçmek bilmiyordu. Sonra haremde yeni haberler yayıldı. Osman cihada giderken 3 karısını ve 8 cariyesini de yanına alıyordu. Rebecca da o 8'den biri olarak seçilmişti. Ahmet ve Nazira da onlarla gidecekti. Ama Osman'ın öteki çocukları gelmiyordu. Rebecca Osman'ın sadece çocukla ilgilendiğini, kendisiyle Nazira'yı Ahmet'in bakıcıları olarak götürdüğünü anladı. Bu düşünce içini sızlattı. Habeşistan sınırına kadar 40.000 güçlü savaşçı ile ilerlediler. Osman, Rebecca ve diğer kadınlarını Gallabat'ta bırakmıştı. Kendisi doğruca Habeşistan'a gitmiş ve tüm süvarileriyle geçitleri vurmuştu. Habeşler de savaşçı bir milletti ve ölümüne dövüşürlerdi. Ryder Courtney tarafından da uyarılmış olmalarına rağmen Osman Atala'nın vahşi saldırısı karşısında dayanamadılar. Minkti ve Atbara'daki dağ geçitlerinde ortalığı kasıp kavurmuş ve Habeşleri tüm cesur direnişlerine rağmen ele geçirmişti. Alınan tüm Habeş esirlerini kılıçtan geçirdi ve ordusunu Minkti geçidine soktu. Acı soğukta güçlükle ilerliyorlardı. Habeş General Ras Adal onların bu kadar yükseğe çıkacağını ummamış ve kendisi saldırana kadar hiçbir engelle karşılaşmadan Debra Sin düzlüğüne ulaşmalarına izin verme hatasını yapmıştı. Muharebe şiddetli ve kanlı oldu ama sonunda Ras Adal, Osman'ın saldırısı karşısında tutunamayıp çekilmek zorunda kaldı. Ordusuyla birlikte nehre doğru çekilirken çoğu askerini yitirdi. Tüm Amhara eyaleti Osman'ın eline geçti ve Habeşistan'ın eski başkenti Gondar'ı alana kadar hiçbir engelle karşılaşmadan ilerledi. Gondar, Osman'ın kendi başkenti yapmayı düşündüğü kentti ama daha önce Habeşistan yaylasında hiç kış geçirmemişti. Beja halkı kum ve çöl insanıydı. Titriyorlar, hastalanıyorlar ve ölüyorlardı. Osman Gondar'ı da yakıp yıkarak, yağmalayarak işgal ettiği bölgeden çekildi ve adamlarını Gallabat'a geri götürdü. Kendisi de savaş atı Albuk tarafından çekilen bir hasta arabasıyla dönmüştü. Dağların soğuğu akciğerlerine dolmuş ve onu hasta etmişti. Sekisini uzatıp ölümünü beklediler. Osman hırıltıyla nefes alabiliyordu. Öksürüyor ve sarı yeşil balgam tükürüyordu. "Bana alcamalı getirin," diye emretti. Rebecca yatağının yanına yerleşip ona bakmaya başladı. Nazira'nın bulduğu şifalı otlardan ve köklerden ilaçlar veriyor, ısıtılmış taşlarla terletiyordu. Krizi tuttuğunda Ahmet'i getirtip ona gösteriyor ve "Ölemezsiniz Yüce Atalan, oğlunuzun size ihtiyacı var," diyordu. Böylece birkaç hafta devam etti ama sonunda Osman iyileşmeye başlamıştı. Nekahet döneminde çoğu geceler Rebecca'yı yanına çağırtıyor ve sanki hiç ayrılmamışlar gibi eski uzun sohbetlerini yapıyorlardı. Rebecca artık yalnız değildi. Osman biraz daha güçlenince onunla yine sevişti ve tüm ustalığını göstererek Rebecca'nın aç bedenini yatıştırdı. Ahmet'i varisi olarak ilan etti ve her zamanki şaşırtıcı hareketlerinden birini yaparak bir molla çağırtıp Rebecca'yı karısı yaptı. Karısı olarak yanında yattığı ilk gece Rebecca gerçekle yüzleşme cesaretini buldu kendinde. Erkek onun hem bedenini hem de kalbini kölesi yapmıştı. Son hareketiyle Rebecca'nın boyun eğmez yapısının son kıvılcımlarını da söndürmüştü. Rebecca'ya verdiği ilaçla onu kendisine bağımlı hale getirmişti. Garip ve gayrı tabii bir yöntemle genç kadını kendisine aşık olmaya zorlamıştı. Rebecca artık onsuz olamayacağını biliyordu. İmparator John ve maiyetindekiler Amhara eyaletinin ele geçirilmesi ve Gondar'ın yağmalanması yüzünden çileden çıkmış durumdaydılar. İmparator arkasında 100.000 kişilik bir orduyla intikamını almak üzere Gallabat'a geldi. Osman Atalan'a bir haberci yollayarak gelmekte olduğunu ve korkup sindiğini ummasını bildirdi. Osman adamı öldürttü ve kellesini imparatora geri yolladı. Sayıca epey üstün olan düşman karşısında Osman kenti bir savunma kalesine dönüştürdü. Kadın ve çocukları en ortaya yerleştirdi ve Habeş saldırısını beklemeye başladı. Saldırı üstlerinde patladı. Al-Nur'un 4.000 kişilik birliğinden neredeyse kimse kalmamış, Al-Nur da ağır yaralanmıştı. Zafer sarhoş Habeşler kentin ortasına, kadınların bulunduğu bölüme daldılar, tecavüz ve katliam başladı. Osman o gün kaybettiğini anlayınca Albuk'a atlamış ve yılanın başını bulmaya gitmişti. İmparator bir zamanlar efsanevi bir savaşçıydı ama artık genç bir adam sayılmazdı. Leopar derileri, bronz zırhı ve başındaki altın negüs tacıyla uzun ve soylu görünüyordu. Fakat sakalında siyahtan çok gümüşü tel vardı. Katliamın ortasında Osman'ın üstüne doğru geldiğini görünce kılıcını çekti. Derviş komutanı araya girmeye çalışan muhafızları devirdi. Penrod Ballantyne'den bir şeyler öğrenmişti ve gözünü asla imparatorun kılıcından ayırmıyordu. İmparatora karşı yaptığı hamle gümüş bir şimşek gibi çaktı. İmparator öldü, Negüs gitmiş feryatları kısa sürede Habeşler arasında yayılmıştı. Zafer anı Osman Atalan'ın uzun palasının tek darbesiyle yerini hezimete ve bozguna terk etmişti. Osman İmparator John ve generallerinin kellelerini muhafızlarının mızraklarına takarak omdurmana döndü. Mızrakları Halife Abdullahi'nin sarayının girişine diktiler. 7 ay sonra Rebecca ikinci çocuğunu doğurdu. Bu kez bebek kızdı. Osman bir kıza isim bulma sıkıntısına sokmamıştı kendini. Rebecca kızlarına Kahruba adını verdi. Arapça'da amber demekti bu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Osman kız doğurduğu için bağışladı onu ve gece sohbetleriyle aşk yaşamları tekrar başladı. Kahruba bal rengi saçı tatlı minik bir bebek olarak ortaya çıkınca ara sıra da kızının başını okşar olmuştu. Hatta bir keresinde kızını atının tergisine aldı ve Albuk'u 4 nala kaldırdı. Kahruba'nın neşeli çığlıkları yüzünden dönüşte minik kızı annesine uzatırken, "Yanlış yapmışsın karım, onu erkek olarak doğurmalıymışsın, çünkü onda erkek yüreği var," dedi. Diğer kızları ondan en küçük bir sevgi görmüyordu. Onunla ne konuşmalarına ne de ona dokunmalarına izin vardı. Kahruba 6 yaşındayken bir kurban bayramında kadınların yanından ayrıldı ve bir parmağı ağzında Osman'ın savaşçılarıyla birlikte oturduğu yere gitti. Osman kızın yaklaşmasını soğuk bir tavırla izliyordu. Hiç aldırmayan Kahruba kucağına tırmanıverdi. Osman şaşkınlıktan neredeyse küçük dilini yutuyordu. Adamları ciddiyetlerini koruyabilmek için ter dökmekteydi. Sonra Osman önündeki kaseden özenle bir şekerleme seçti ve çocuğun ağzına uzattı. Küçük kız da buna karşılık kollarını boynuna doladı. Yine de bu kadarı çok fazlaydı. Osman onu yere indirdi ve küçük poposuna vurdu. "Hadi git bakayım, seni utanmaz küçük canı." Bay Hiram Stephen Maxim, Nil Deltası'nın parlak güneşinde alçak bir tabureye oturmuştu. Önünde üç ayaklı çelik bir sehpanın üzerinde çirkin görünümlü, namlusunda kalın sulama silindiri bulunan bir silah duruyordu. Solunda da silaha sağlam bir kauçuk hortumla bağlı 20 litrelik bir su tankı vardı. Sağ elinin altına düzinelerce cephane kasası dizilmişti. Üç asistanı etrafında dolanıyordu. Sıcağa rağmen kalın tweed ceketler ve düz tepeli şapkalar giymişlerdi. Bay Maxim ise kollarını sıvamış ve melon şapkasını geriye itmişti. Amerika'dan gelip İngiltere'ye yerleştiği için İngiliz adetlerine ve giyim tarzına alışmıştı. Şimdi de yanmayan sigarasını ağzının içinde sağa sola oynatıyordu. "Binbaşı Ballantyne," diye seslendi. Aksanında hala Maine'de doğduğunu gösteren izler vardı. "Acaba zaman tutabilir miydiniz?" Biraz arkasında bir grup üniformalı subay durmaktaydı. Önde Serdar, yani General Horatio Herbert Kitchener'in güçlü tıknaz bedeni bulunuyordu. Diğerleri iki yanına sıralanmışlardı.
"General,
efendim?"
Onayını almak için Penrod Kitchener'a baktı.
"Tamam Ballantyne," diye başını salladı Kitchener.
"Süre başladı," diye bağırdı Penrod. Makineli tüfeğin 600 metre ilerisinde bir kumulun dibine tahtadan yapılmış insana benzer 50 tane manken dizilmişti. Üstlerine derviş cübbeleri giydirilmiş, ellerinde de tahta mızraklar tutuşturulmuştu. Bay Maxim öne eğildi ve ateşleme kollarını tuttu. Parmaklarını bastırarak ateşleme düğmesinin üstündeki koruyucu dili kaldırdı.
"Atış şimdi başlıyor."
Baş parmaklarıyla tetik düğmesine bastı. Tüfek sarsıldı ve gümbürdedi. O kadar hızlı ateş ediyordu ki her bir atışı diğerlerinden ayırt etmek imkansızdı. Büyük bir şelalenin sürekli dökülmesi gibiydi. Her atışın geri tepmesiyle mekanizma geri itiliyor ve kullanılmış fişekler bronz bir parıltı yaratarak dışarı fırlıyordu. Bu hareket fişek yatağının yeniden dolmasına, tetiklemeye ve yeni bir atışa yol açıyordu. Her şey o kadar hızlı oluyordu ki gözle takip etmek imkansızdı. Bay Maxim namluyu çevirdi. Tahta figürler ard arda parçalanıyordu. Hedeflerin arkasındaki kumul toz duman içinde kalmıştı. Sıranın sonuna kadar gelince tekrar geri çevirdi namluyu. Hedeflerin parçalanmış kalıntıları da çerçevelerinden fırlayıp havada uçuşuyordu. Bu ikinci geçiş tamamen paramparça etmişti hepsini. İngiliz subayları hayran bir sessizlikle izliyorlardı. Tüfeğin gümbürtüsü kulaklarının zarını patlatacak gibiydi. Konuşamıyorlardı, kıpırdamadan bakıyorlardı. Bay Maxim'in asistanları bu gösteriyi pek çok ülkede pek çok kez yapmıştı. Mükemmelliğin peşindeydiler. Cephane sandıklarından biri boşalınca o hemen yana itildi ve yerine dolusu getirildi. Atışa devam edildi. Ne yavaşlama, ne verimde bir düşüş, ne de tutukluk söz konusuydu. Soğutma silindirindeki su kaynıyordu ama hortumla yapılan güçlü emilme sayesinde su sürekli soğutulmaktaydı. Silahın yerini düşmana belli edecek buharlar da çıkmıyordu. Soğutulan su namlu silindirine gidiyordu yeniden. Silahın yaygarası hiç yavaşlamadan sürüyordu. Son fişek kemeri de takıldı ve ancak son fişek atıldıktan sonra sessizlik oldu.
"Zaman kontrolü," diye bağırdı Bay Maxim. 3 dakika ve 10 saniye.
3 dakikada 2000 devir diye ilan etti Bay Maxim gururla. Yani dakikada yaklaşık 700 devir, hem de hiç durmadan.
"Hiç durmadan," diye yineledi Albay Adams da. "Bu süvarilerin sonu demek bildiğim kadarıyla."
Evet, bu savaşın şeklini değiştirir diye ona katıldı Penrod. Şu isabete bakın, hedefleri gösterdi. Parçalar geniş bir alana yayılmıştı. Hedeflerin tutturulduğu kazıklar bile parçalanmıştı. Kumulların üstünde bir duman bulutu yükseliyordu. Dervişler şimdi gelsin bakalım diye mırıldandı Serdar. Koyu renk bıyıkları vahşi bir yaban domuzunun sırtındaki kıllar gibi havaya dikilmişti adeta. Penrod ve Adams birlikte atla Kahire'ye döndüler. İkisinin de keyfi yerindeydi. Ve yandaki çalıların arasından bir çakal fırlayınca süvari kılıçlarını çekerek kovalamaya başladılar. Penrod ileri atıldı ve köpeğe benzeyen boz renkli hayvanı geri döndürdü. Adams eğerden sarkıp kılıcı hayvanın omzunun ortasına indirdi. Ve kılıcı onun ağırlığıyla cesetten çıksın diye geri çekti. Gülerek yola devam ettiler. Geziyera kulübe geldiklerinde Adams, bir el oyuna var mısın diye sordu. Bu akşam olmaz dedi Penrod, İngiltere'den gelen misafirlerim var. Aa evet duymuştum, yeni yıldızların hakkında bayan Amber Benbrook ne düşünüyor? Penrod apoletlerindeki yepyeni parlak yıldızlara baktı. Onun adını hatırlıyorsanız balo davetiyesini almış olmalısınız. 16. doğum günü biliyorsunuz, katılacak mısınız? Mehdi'nin kölelerini yazan o genç hanım diye bağırdı Adams. Bunu dünyada kaçırmazdım. Zaten böyle bir niyetim olsa karım öldürürdü beni. Amber'in doğum günü balası Shepherd's Otel'de veriliyordu. Yeni Mısır ordusunun bandosu şafağa kadar çaldı. Beyaz giysili garsonlar gümüş tepsilerde şampanya ikram ediyorlardı. Orduda görevli tüm subaylar en alttan en üste yani 115 kişi daveti kabul etmişti. Yeni şık üniformaları hanımların balo giysileriyle çok uyumluydu. Hatta Serdar ve Sir Evelyn Baring de kısa süreyle baloya katılmış ve her biri Amber'le bir Viyana valsi yapmıştı. Varlıklarının eğlenceyi kısıtlayacağını bilerek ikisi de erken ayrılmıştı. Ryder ve Safran da Habeşistan yaylalarından inip develerle çölü geçtikten sonra Süveyş kanalı üzerinden Kızıldeniz yoluyla İskenderiye'ye ulaşmışlardı. Safran'ın gece elbisesi bu parlak ortamda bile göz kamaştırıyordu. 2 aylık hamileydi ama tabii ki henüz belli olmuyordu. Gecenin başında Amber'le yengesi Jane'i otelin en üst katındaki ortak dairelerinden alıp aşağı indiren Penrod, Amber'in dans kartını doldurdu. 15-20 dansa kendi adını yazmıştı. Amber onun bu kadar sınırlayıcı davranmasına biraz kızmıştı. Saatler gece yarısını vurunca bando çaldığı müziğe ara verip ünlü For She's a Jolly Good Fellow'u çalmaya başladı. Davetliler çılgınca alkışladılar. Şampanya Nil Nehri gibi aktı. Herkes neşeli ve samimi bir biçimde eğlendi. Penrod kolunda Amber'le sahneye tırmandı. Bando onları uzun bir davul soloyla karşıladı ve Penrod ellerini kaldırarak herkesi sessizliğe davet etti. Doğum günü için kadeh kaldırdılar ve Ryder Courtney, sen 16 yaşındayken adlı parçayı söylemeye başladı. Bando ve diğer misafirler de katılmıştı ona. Amber kızardı ve Penrod'un koluna tutundu. Şarkı bitince Penrod yine susurdu herkese. Başka bir duyuru daha yapmak istiyorum. Teşekkür ederim. Şamata'nın yerini meraklı mırıltılar almıştı. Hanımefendiler, beyefendiler, subay arkadaşlarım ve her iki kategoriye de girmeyenler. Davetliler gülerek bağırıştılar ve Penrod onları bir kez daha susturmak zorunda kaldı. Sizlere bayan Amber Benbrook'un eşim olmayı kabul ettiğini ve böylece beni dünyanın en mutlu erkeği yaptığını iletmekten mutluluk duyuyorum. Kısa bir süre sonra Albay Sam Adams karanlık terasta sigarasını tüttürürken epeyce şampanya içmiş iki genç subayın konuşmasına kulak misafiri oldu. Kızın o kitapla en azından 100.000 kazandığını söylüyorlar. Dünyanın en mutlu erkeğiymiş. Valentine'ın başına talih kuşu kondu adeta. Yeni rütbe, emrinde kendi taburu ve de hepsinin üstüne de altın madeni gibi bir afet. Niye mutlu olmasın ki? Teğmen Stutterford, yakındaki gölgelerin arasından tanıdık soğuk bir ses yükseldi. Bir anda rengi atan Stutterford hemen hazır ola geçti. Albay Adams, efendim? Lütfen yarın sabah saat 10'da ofisimde olun. Ertesi gün öğle vakti hala akşamdan kalma olan Teğmen Stutterford, kendini imparatorluğun en ıssız ve kasvetli bölgesi olan Saukin ileri çöl karakoluna giderken bulmuştu. Mısır ordusu daima Nil'in Gilbert ve Sullivan operası olarak düşünüldü. İngiltere ve Hint ordusundakiler bizden bahsederken hep kıs kıs gülerlerdi. Penrod'du bunları söyleyen. Ryder'la ikisi teknenin küpeştesine yaslanmışlardı. Jane Ballantyne, safran ve amber ise güvertedeki canlı renklere, bezeli minderlere uzanıyordu. Kiraladıkları tekneyle Giza'ya yelken açmışlardı. Keops piramidini görmek için. Sonra da Sphinx'lerin gölgesinde piknik yapacaklardı. Ne kadar ayıp ve aptalca diye hemen onun tarafını tuttu Amber. Aslında bir zamanlar haklıydılar diye itiraf etti Penrod. Ama o eski kötü günlerdeki eski orduydu. Şimdi adamlara maaş veriliyor. Subaylar erlerin tayınını çalmıyor. Ve ilk kurşunda kuyruklarını kıstırıp kaçmıyorlar. Askerler hasta diye dövülmüyor. Aksine doktora hastaneye gönderiliyor. Pazartesi hepiniz gelip görmelisiniz. Şaşırtıcı törenlere ve talimlere tanık olabilirsiniz.
Bildiğin gibi babam Blackwatch'ta albaydı Penrod, dedi Jane. Büyük bir uzman olduğumu iddia edecek değilim ama bazı askeri yayınlar okumuştum. Kahire'ye geleceğimiz kesinleşince de Amber'le Clare Castle'ın kütüphanesinde Sir Alfred Milner'ın kitabı Mısır'daki İngiltere dahil. Mısır hakkında bulabildiğimiz her kitabı okuduk. Hiçbir yerde Mısır fellahlarının iyi asker olacağına dair bir şey görmedim.
Söylediğin doğru. Zengin ve bereketli delta biraz da iklimi yüzünden asla iyi savaşçılar yetiştiren bir toprak olmadı. Fellahlar zalim ve duyarsız olabilirler ama vahşi ve kana susamış değiller. Öte yandan stoacı ve kuvvetliler, acıya ve zorluklara iyi dayanıyorlar. Onlarınki bizim gibi savaşçı insanların ancak hayranlık duyabileceği halim salim bir cesaret, itaatkar ve dürüstler, çabuk öğreniyorlar ve hepsinin ötesinde güçlüler. Eksik olan duyguları kaslarıyla telafi ediyorlar.
Pen, sevgilim, Mısırlılar tamam hoş da sen bize senin Araplardan söz et diye araya girdi Amber.
Ama sen onları gayet iyi tanıyorsun aşkım. Penrod sevecen bir gülümsemeyle ona baktı.
Eğer Mısır fellahları mastı köpeği ise Araplarda Jack Russell Terrier'leri. Zeki ve çevikler, rüşvet yerler ve çabuk telaşa kapılırlar. Disipline pek gelemezler. Onlara asla tam anlamıyla güvenemezsin. Ama cesaretleri insanın gözünü korkutur. Abu Klea'da kale nizamının üstüne sanki ölümü güle oynaya karşılarmış gibi geliyorlardı. Eğer sana sadakatlerini verirlerse, ki bunu pek nadir yaparlar, aranızda çelik gibi bir bağ oluşur. Savaş onların yaşam biçimidir, savaşçıdırlar ve onlara saygı duyarım. Bazılarını sevmeyi de öğrendim. Yakup da onlardan biridir.
Nazira da başka biri, dedi Amber.
Ah, ona ve sevgili ablamız Rebecca'ya neler olduğunu merak ediyorum diye üzüntüyle başını salladı Safran. Çoğu gece rüyama giriyor. Askeri istihbaratla bunu bizim için öğrenebilecek kimse yok mudur acaba?
İnan bana, Rebecca'dan haber alabilmek için çok uğraştım. Ama Sudan dünyadan kopuk, adeta çelik bir kutuya kapanmış durumda. Kendi kabusunun içinde uyukluyor. Bilmiyorum, bir gün bu dehşeti bitirme ve halkı özgürlüğüne kavuşturma arzusu duyup bunun yolunu bulabilecek miyiz? Kurtaracağımız ilk kişi elbette Rebecca olacaktır.